Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili futbol severler. Veri Maç programı başlamış durumda. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 14.06'yı gösteriyor. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Evet, bugün yine iki kişiyiz. Serhat Ayan olmayacak. Yavaş yavaş son programlarımızı yapıyoruz Veri Maç programında. Çünkü futbol sezonu da bugün itibarıyla tamamlanacak. En azından yerel ligler bakımından söyleyelim. Hafta sonuysa İstanbul'da oynanacak dev bir final var. UEFA Şampiyonlar Ligi finali. Manchester City ile Inter arasında oynanacak ve Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Avrupa şampiyonluğunun ilanıyla bakalım İngiliz mi yoksa İtalyan taraf mı gülen taraf olacak. 90 dakika sonucunda belki de 90 dakikada tayin etmeyecek, maç uzayacak, penaltılara gidecek. Biz de merakla bekliyor olacağız. Biz şimdi yeniden Süper Ligimize dönecek olursak dün 3 karşılaşma vardı Sport Toto Süper Lig'de. Takımlar artık bu sezon için son maçlarını da birer birer yapıyorlar. Ondan bilgiler verelim. Dün Vava Kars Fatih Karagümrük bir başka İstanbul ekibini ağırladı sahasında. Ve 3-0 yendi Kasımpaşa'yı Karagümrük. Cagne yine bu maçta yıldızlaşmayı başardı. Evet. Cagne hem eski takımını attı, iki önceki eski takımına, bir önceki eski takımının da sahasında karşılaştı. Yani onun için de enteresan bir maç oldu. Evet. Galatasaray'ın Nef Stadyumundaydı bu maç. Güzel bir maç oldu. Bir diğer karşılaşmada akşam seansında iki maç vardı. Demir Grup Sivas Spor'la Yukatel Kayseri Spor 1-1 berabere kaldı. Yenişemediler. Puanlar birer puan dağıldı her iki tarafa da. Ve son olarak günün en dikkat çekici maçı da yine İstanbul'da oynanan bir başka maçtı. Medipol Başakşehir sahasında ağırladığı son şampiyon Trabzonspor'u 3-1'de geçmeyi başardı. Emre Belezoğlu'nun takımı böylece sezonu galibiyetle noktaladı. Tabii onlar için tamamıyla bitmedi. Bir de Fenerbahçe'yle oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı var. Bugünse programa bakıyoruz. 4 karşılaşma var. Bütün maçlar saat 20'de oynanacak. Ankara Gücü Adana Demirspor, Beşiktaş Arabam.com Konya Spor, Biteksen Giresun Spor, Fraport Tav Antalya Spor ve İstanbul Spor Hangi Kredi Ümraniye Spor maçlarıyla beraber 38. haftadaki perde kapanacak ve 2022-2023 Spor Toto Süper Lig sezonu da tamamlanmış olacak diyelim. Özet böyleydi Çağlar. Hem evet. Kendi ligimize bakıyoruz, hem Avrupa liglerine bakıyoruz. Avrupa kupalarında finaller var. Ha, bugün bir de şunu söylemeyi unuttum. Bugün bir de ayrıca çarşamba Fiorentina West Ham United karşılaşması var. Avrupa UEFA Avrupa Konferans Ligi finali. Yine bir İtalyan takımı finalde UEFA Avrupa Ligi'ne Sevilla almıştı. Şimdi bakalım bu maçta gülen taraf kim olacak? Kupayı kim kaldıracak? Bunu da yine dikkatle takip edeceğiz diyebilirim. Evet. Yani sözü sana bırakayım.
Bugün önemli maçlar var senin de söylediğin gibi ama gözler tabii bazı kritik maçlarda. Giresun Antalya, İstanbul Spor Ümraniye Spor. Bu karşılaşmalar sonucu ligden düşen diğer takım da belli olacak esasında bu akşam. Bir de gözler Beşiktaş İttifak Holding Konya Spor maçında olacak. Bu maçta da ligin ikincisinin kim olacağı belli olacak. Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Beşiktaş kazanırsa bu akşam averajda, puan eşitliğine rağmen averajda Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada bitirecek ligi, ki iyi başlamadığı ligi gerilerden gelerek ikinci sırada bitirmesi Beşiktaş için belki şampiyonluk gibi bir şey değil ama bu sezonun kârı olarak görülebilir.
Tabii.
Valerian'le değil de Şenol Güneş'le başlansaydı demek ki çok çok başka bir Beşiktaş izlemiş olacaktık biz sezon başından bu yana, ama bazen böyle kararların çabuk alınması çok önemli. Beşiktaş yönetimi hızlı bir reaksiyon verdi, bir büyük takım reaksiyonu gösterdi ve Valerian'le olmayacağını anladıklarında hemen Şenol Güneş'e döndüler. Şenol Güneş de bugün kazanırsa Beşiktaş'ta Kara Kartal'ı ikinciliğe taşımış olacak. Sezonu böyle bitirecek Beşiktaş diyelim. Dün Medipol Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması vardı. Haftanın sonucu en merak edilen karşılaşmalarından bir tanesi. Başakşehir sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Çok da iyi bir futbolla ayrıldı. Trabzonspor son haftalarda form grafiğini yeni hocası Bielitsa'yla yükseltmişti zaten ama biraz da gençlere ve yedek ağırlıklı kadroya sahip olduğu için bu maçta Trabzonspor, yani hoca öyle bir tercih verdiği için, öyle bir tercihle çıktığı için bu maça çok etki gösteremedi sahada ve Medipol Başakşehir 3-1 gibi net bir galibiyetle sahadan ayrıldı. 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligi de 5. sırada tamamladı. Trabzon kazansaydı Trabzon 5.likte kapatacaktı sezonu ama çok da önemsememişler belli ki. Zaten son 5 sezonun en kötü Trabzonspor performansını izlemişiz biz bu sene. Ona da bakacağız programımızın içinde.
Şimdi Trabzonspor esasında iyi de başladı maça. Gayet baskılıydı önde tempo yaparak. Ki mesela istatistiklerden dikkat çekici notları da paylaşalım dinleyicilerimizle. Toplam şut 16'ya 12 Trabzonspor üstünlüğü. Ancak tabii isabet bulamadı bu şutlarda. Mesela yalnızca 5'inde çerçeveyi tutturabildi Bordo Mavililer. Buna karşılık 12 şut çeken Başakşehir bunların 6'sını isabetli buldu. Engellenen şut 4'e 4. Her iki tarafta da dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Ha bir de Trabzonspor'un 2 tane de direği var. Direkten dönen şutları var. Bir tane de Başakşehir'in direkten dönen şutu var. Buna karşılık 2 tane net pozisyon kaçırdı Başakşehir. Yani farkı biraz daha açabilirdi. Ama tüm bunlara rağmen, galibiyete rağmen, işte kaçan net pozisyonlara rağmen gol beklentisi oranında Trabzonspor 1,11, Başakşehir ise 0,79. Yani bu 4 gole rağmen gol beklentileri her iki tarafça da düşük oluyor. Yine Trabzonspor'un iyi oynadığına göstergelerden biri de şu olabilir belki. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayıları. 2'ye katlamış rakibini. Gelitsa'nın öğrencileri 25'e 12. Yani 25 kez Başakşehir ceza sahasında topla buluşmuş Bordo Mavililer. Bu da önemli bir başarı diye düşünüyorum. Tıpkı Adana Demirspor maçında olduğu gibi Başakşehir'in son haftalardaki maçları bir hayli seyir zevki yüksek geçiyor. Bol pozisyonlu, bol şutlu karşılaşmalar geçiyor ki bunda teknik direktör Emre Belezoğlu'nun da nasıl bir futbol kurguladığını görebiliriz. Nasıl bir pozitif futbol oynattığını da anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu son haftalardaki performansından ötürü oyuncularının.
Kesinlikle.
Diyelim. Şimdi bu maça dair söyleyebileceklerimiz tabii daha da fazla olabilir.
Deniz Türüç'ün golünü övelim mi biraz?
Ya bir şey değil mi? O gol güzel bir gol ama sanki bana tutulabilecek bir gol gibi de geliyor yani. Bir kaleci tarafından bilemedim ya. Şimdi esasında zor bir top gibi gözüküyor ama yani onu bir... Şimdi bu arada Trabzonspor'da şey yoktu. Uğurcan yoktu kalede.
Evet.
Değil mi? Taha Tepe vardı. O da iyi bir kaleci ama belki Uğurcan olsaydı veya başka daha da deneyimli bir file bekçisi olsaydı acaba bu top kurtarılabilir miydi diye düşünmeden edemiyorum. Tabii uzaktan Deniz bunları kovalayan bir futbolcu, güzel jeneriklik gollere de imza atan bir futbolcu ama işte bu tekrarını bir kez daha izliyoruz seninle stüdyomuzda. Ya ne bileyim, doğru pozisyon alsaydı kaledeki isim sanki uzanabilip kurtarırdı diye düşünüyorum.
Bana da kurtarılması imkansız bir topmuş öyle gibi mi? Geliyor. Bana öyle geliyor, bilmiyorum.
Bilemedim ben de.
Havada dönmesi, ivmelenmesi, aşağı doğru ivmelenmesi.
Tabii çok değişik gidiyor.
Bana biraz mümkün değilmiş gibi geliyor. Bunu bence tutsa bizim teknik masamızda oturan Enes Mutlu tutar.
Evet, ona zaten şüphe yok.
Efsane bir kalecidir doğru. Bu arada. Halı sahamızı da şenlendirir.
Aynen. Biz onu çok seviyoruz. Gerek masada olsun.
Gerek sahada olsun.
Gerek sahada bir performansı olsun. Her zaman göz kamaştırıcı oluyor. Sağ olsun, iyi ki bizimle.
Kesinlikle öyle. Son haftalarda biraz düşüştü ama.
Evet.
O da ilerleyen haftalarda toparlanacak.
Toparlanır.
Şimdi tabii latife ediyoruz biz kendi aramızda dostluklarımızdan kaynaklı olarak. Hakikaten çok şık bir gol. Yani sezonun golleri sıralaması yapılsa ilk onda muhakkak olacak gollerden bir tanesi bu. Zaten son haftalarda çok çok güzel goller izliyoruz. İşte Zaniolo'nun Fenerbahçe'ye attığı gol, işte Beşiktaş'ta Abubakar'ın attığı goller.
Evet ya.
bu maçta Deniz Türüç'ün attığı gol.
Trezeguet'in, güzel gol izledik vallahi.
Trezeguet'in attığı goller falan. Son haftalarda hakikaten güzel goller seyretmeye başladık ligimizde. Tam lige alıştık, lig bitti işte.
Vallahi evet ya. Zaten bu lig ne ara başladı, ne ara devre arasına gittik, ne ara işte milli maçlar arası oldu, Dünya Kupası arası oldu da biz tamamladık, pek de anlayamadık yani. Ama güzel goller son haftalara sıkıştı diyebiliriz. Bu arada Deniz Türüç'ün de bireysel performansına da şöyle biraz bakalım. 53 kez topla buluşmuş, 76 dakikalık görev süresi boyunca bir golü var, asisti yok, 2 kilit pası var, 4 ortası var, 2 de uzun top denemesi var. Bunun dışında çektiği 3 şuttan biri isabetsiz, ikisi isabetli olmuş. 2 çalımı var, başarılı top sürme girişimi var. 14 de top kaybı varmış Deniz Türüç'ün. Fenerbahçe'de de aslında yeri geldi iyi maçlar çıkarmıştı, evet. Ama
takım kötüydü.
Takım kötüydü. Bir de şimdi büyük camialarda istikrar aranılıyor. Özellikle yerli futbolcuda. Hadi yabancı futbolcuda kredi biraz daha fazla. Nedense bizim bir gereksiz yere bir yabancı hayranlığımız var. Bir bakış açısı. Değinmek istedim. Ama yerli oyuncu olunca pek gözünüzün yaşına bakılmıyor. Ya bugün işte hastaydınız, formunuzda değildiniz, kendinizi veremediniz. Hiç affedilmiyor bunlar. Ve bir sonraki hafta bir bakmışsınız yedek kulübesinde, ondan sonra da bakmışsınız tribünde, evet. Yeriniz hazır ve oradan verenini Anadolu'nun diğer kulüpleri diyelim.
Yani bence başka de takımlar. Deniz Türüç Arjantinli olsaydı yani. Dimaria muamelesi yapılırdı Deniz
tabii,
Türüç.
Tabii. Çünkü iyi bir futbolcu ama işte evet. Bazen böyle kafa olarak da sahaya kendinizi çok verebilmeniz lazım. Kilit maçlarda rol alabilmeniz lazım. İşte olmayınca da kariyerinizde düşüş olabiliyor.
Bir de ayrılık oldu ligimizde. Sen değindin mi? Ben kaçırmış olabilirim. Rıza Çalınbay Sivasspor'dan ayrıldı.
Evet.
Demirgrup Sivasspor ligin son hafta maçında Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası da ligde kaldı bu arada Sivasspor.
Evet.
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalınbay takımdan ayrılacağını açıkladı kendi isteğiyle. Uzun yıllardır görev yapıyor Rıza Çalınbay. Demirgrup Sivasspor'da Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir istikrar oldu teknik direktörlük açısından. Sivasspor Rıza Çalınbay ilişkisi. Hı hı. Bakalım Rıza Hoca'nın yeni adresi neresi olacak? Sivas'ın başına da kim geçecek?
Evet. Şimdi bu sezon çok kötü başladı Sivasspor bir defa.
Evet.
Şimdi herhalde bir transferler bakımından da istedikleri alınmadı anlaşılan Rıza Hoca'nın. O da Türk futboluna hizmet eden çok önemli futbol adamlarından bir tanesi. Ki böyle olmasaydı Sivasspor'da bir ömür boyunca kalmazdı. Hı hı. Mesela onun çalıştırdığı futbolcular bakımından da hep uzun soluklu olmuştur. Mesela onlardan biri Gradel. Kaç sezon oynadı öyle ya, değil mi? İşte Koyta vardı galiba yanılmıyorsam bir ara uzun seneler oynayan. Ya bunun gibi birçok isim. Mesela Sivasspor'da çok iyi yerli futbolcular da yetiştirdi. İşte Mert Hakan olsun ve diğer Fenerbahçe'de oynayan. Pardon, Galatasaray'a gitmiş.
Emre Kılınç.
Emre Kılınç olsun. Şimdi bu iki ismin de tekrar geri döneceği konuşuluyor Sivasspor'a şu günlerde. Bakalım, belli olmaz. Ama sanırım bir kopma, yani bir ayrılık vakti gelmişti. Burada iki tarafta hem Rıza Hoca Sivasspor'dan yoruldu anlaşılan. Sivasspor'da Rıza Hoca'dan biraz yoruldu. Yoksa birbirlerine çok iyi hizmet ettiler. Birbirlerinin standartlarını yükselttiler ama bir taze kana ihtiyaç vardı. Sivasspor her ne kadar kötü başlasa da sezon ortasında toparladı ve çok kısa bir sürede olsa bir ivme yakalamıştı ama onu tutturamadı nihayetinde.
Evet.
Avrupa'da grubu turladı ya. Değil mi? Avrupa grubundan çıktı.
Evet.
3 numaralı kupada. Ama işte olmayınca olmuyor bazı şeyler. Hayırlı olsun onun için de Sivasspor için de.
Şimdi bir ayrılık haberi Sivas'tan verdik. Bir ayrılık haberi de Napoli'den verelim.
Hı hı.
İtalya Ligi'nin Serie A'nın şampiyonu Napoli. 33 yıl sonra kendisini şampiyon yapan Spalletti ile yollarını ayırdı. Tabii bu Napoli'nin tercihi değil, Spalletti'nin tercihiydi. Tecrübeli teknik adam bir yıl dinlenecekmiş. Bu arada 2021 yılında bir taraftar grubu Spalletti'nin Napoli'nin başından gitmesini isteyerek arabasının direksiyonunu sökmüşler.
Aa.
Ve arabasının içindeki CD'leri çalmışlar. Bir de not bırakmışlar Spalletti'ye. Demişler ki bu şehirden gittiğin zaman direksiyonunla CD'lerini alabilirsin ancak.
Of of of.
ve 2 yıl sonra takımı şampiyon yapan Spalletti takımdan ayrılacağını açıklarken Napoli taraftar grubu da verdiği sözü unutmamış ve çalınan parçaları bir kutu içinde paketleyerek geri vermiş Spalletti.
Nasıl bir çılgınlıktır ya Rabbim yani. Tabii çok seviliyordu o da Napoli'de. Çok değerli bir hoca.
Sonradan sevilmeye başladı.
Evet.
Başarı gelince 33 yıl dile kolay.
Ya işte geçen sene de Trabzonspor 38 senelik hasreti dindirdi, noktaladı, şampiyon olmuştu. Bir benzerinde Napoli yaşıyor. Evet.
Ama burada bir sürpriz olarak şunu söyleyebiliriz. Abdullah Avcı mesela bu sezon Trabzonspor'la kötü bir grafik çizdi ve takımdan gönderildi. Şimdi Spalletti öyle değil, şampiyon yapıp bırakıyor Spalletti.
Tabii. Şimdi yani bu takımdaki mevcut futbolcuları bile nasıl tutacaksın? İşte Osimhen olsun, Kvaratskhelia olsun. Bunlar büyük ihtimalle gitmek isteyecektir. Zaten ondan öncesinde işte bizim ligimize de arıza endam eden işte Mertens, Hamşikler vardı. Yine yaprak dökümü yaşanacaktır. Bir daha böyle bir güzel bir kimya tutturulabilir mi? Spalletti olsaydı da olmasaydı da önümüzdeki sezon. Zor yani. Zor.
Yani eğer Atletico Madrid örneği böyle takımlar için hakikaten bir yol açtıysa, bir vizyon oluşturduysa Napoli de yapabilir. Atletico Madrid yaptı bunu.
Tabii.
İyiler gitti, yenilerini aldıkları çok çok farklı seviyeye çıkardı takımı. Yani o sistem oyunu devam ettiği sürece doğru adamlarla, adını bile bilmediğimiz adamlar Atletico'yu şampiyon yaptı mesela. Evet. Şampiyonlar Ligi finaline çıkardı. İşte dünya futbolunda yeni yeni adı duyulmaya başlayan Arda Turan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadılar. Şampiyon oldular
tabii
mesela.
Ya.
Atletico Madrid örneği bence Napoli gibi, Atletico Madrid gibi işte Avrupa'nın orta düzey, kendi liginde de orta düzey olan takımları için örnek teşkil etmeli diye düşünüyorum. Yapınca oluyor yani. Bir sistem oturtabilirseniz eğer, liderlik özelliği ortaya koyuyorsanız, yönetimle de taraftarla da bütünleşebiliyorsanız onu yapmak çok güzel.
Yani illa adınızın Real Madrid olması gerekmez veya Barcelona, Bayern Münih, Manchester United. Bunlar çok büyük pazarlar, çok büyük piyasalar. Her futbolcunun rüyalarını süsleyen elit takımlar. Ama yeri geliyor mesela Ajax fırtınalar estirebiliyor Avrupa'nın belli bir döneminde.
Evet.
Yeri geliyor işte Porto yapabiliyor, Benfica yapabiliyor. Napoli yaptı, Atletico Madrid yaptı vakti zamanında. Olabilir yani iyi bir...
Atalanta bile yaptı ya.
Atalanta bile yaptı ki ben Atalanta'yı şu son, nasıl söyleyeyim ben sana, Gasperini vardı değil mi hoca başlarında?
Evet.
Yani benim gönlümün hocası odur yani. Ne Mourinho'dur, ne Ancelotti'dir, ne şudur ne budur. Onun oynattığı futbola ben hayran. Bir defa tamamıyla kafasında aynı Fatih Terim'in o ilk yılları gibi, 90'lardaki gibi kafasında bir defa tamamıyla hücum var. Pres de yapacak, basacak önde sürekli, dikini oynayacak. Böyle bir hoca. Zaten yetiştirdiği futbolcular da Avrupa'nın hep en güzel kulüplerine dağıldılar.
Evet.
Birer birer gittiler.
En iyi savunma hücum yapmaktır.
Tabii. Yani cepheyi öne atacaksın ki rahat ol savunmada yani. Daha sen rakip ceza sahasına başlayacaksın savunmaya esasen. Bak senin işini nasıl kolaylaştırıyor.
Ve
her maçı da hemen hemen, tabii bazı istisnalar var. Hemen hemen her maçı da çok büyük bir seyir zevki vermiştir bana.
Kesinlikle.
Keşke
ya.
Onun felsefesini devam ettirebilen hocalar daha da fazla çoğalsa keşke.
Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani Atalanta'nın o futbolu, daha önce Genoa mesela o futbolu İtalya'da oynadı. Çok iyi bir seviyeye geldi. İşte Atalanta, Fatih Terim örneği verdin. 96-2000 arası Galatasaray.
Evet.
Hakikaten çok başka bir lezzet bıraktı ya damaklarımızda. İşte UEFA finalinde Fatih Terim'in en iyi savunma oyunu oynamaktır dediği laf. Hücum yapmaktır yani en iyi savunma. Dediğin gibi yani bu mantalite keşke futbolda o kadar tabana yayılsa ki Premier Lig'de olduğu gibi savunma yapan hocalar böyle ıslıklansa falan yani.
Tabii ya. Ya hafta sonu şey vardı. Bilmiyorum izledin mi? FA Cup finali vardı. Manchester
İzlemedim.
Derbisi. City ile United karşılaştı. Ya 12. saniyede gol oldu. 12. saniyede daha maç başlar başlamaz İlkay attı. Bir de güzel goldü. Yani bu Premier Lig'in hemen hemen her maçında oluyor.
Evet.
Tabii ki hiçbir zevksiz maç olmuyor. Oluyor. Onlar da oluyor ama genelinde bilhassa da büyük takımlar bunu yapınca daha bir lezzetli lig izletiyorlar bize. O yüzden yani şu an sokaktan 10 tane futbol sever çevirin. En çok Avrupa'da hangi ligi izliyorsunuz diye sorun. Yarısından fazlası mutlaka İngiltere Premier Ligi diyecektir.
Hı hı.
Yani bu iş bir defa şimdi oynatmamak değil oynamak temelli olmalı diye düşünüyorum. Şimdi bazı hocalar var işte. Şu an adı pek örnek veremeyeceğim ama verip de fazla da yermenin manası yok. Yani savunma odaklı olduğunuz zaman işte otobüsü kaleye çektiğiniz zaman olmuyor, öldürüyorsunuz. Futbolun doğasına aykırı, anayasasına aykırı. Biz taraftarlara yazık, futbol yorumcularına yazık, gazetecilere yazık, herkese yazık. Zaten şimdi günümüz dünyası birçok böyle kötü haberlerle dolu. İnsan böyle sıkışıyor, köşeye sıkışmış gibi hissediyor. Baskı her yerde, sinir, stres, gerilim, had safhada yani. İnsanlar şöyle bir nefes alacak bir şeye ihtiyaçları var. Bu bir konserdir, bu bir efendime söyleyeyim bir sergidir, bir tiyatrodur, sinemadır veya bir futbol müsabakasıdır. Bunlara insan ihtiyaç duyuyor.
Evet.
Şurada da bari bizi bitirmeyin be kardeşim diyoruz yani.
Evet.
Yani tabii ki de savunma da yapacaksın ama fazla da abartmadan daha böyle hücum tandanslı olmalı diye düşünüyorum maçta.
Bu oyun gol için oynanıyor yani.
Gol için, evet. Futbol oynuyorsunuz. Ama işte ya şimdi bir de umarım olmaz, gerçekleşmez bir haber dönüyor. Mircea Lucescu. Mesela Fenerbahçe için düşünülüyor. Jesus büyük ihtimalle gidecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki sezon olmayacak sarı lacivertlilerde. Düşünülen antrenörler içerisinde adaylardan biri de Rumen teknik adammış. Şimdi bizim Türk futbol kamuoyunda şöyle bir şey var. Bu adam Galatasaray'a kupa kazandırdı mı? Kazandırdı. Beşiktaş'a kazandırdı mı? Kazandırdı. Daha ne? Biz bunu baş tacı etmeliyiz. Ya Lucescu şimdi Galatasaray'a kupa kazandırdı da ilk geldiğinde Fatih Terim çok güzel bir kadro bıraktı Lucescu'ya elinde. Ve bu adam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı turda atlattırdı gelir gelmez. Çok güzel. Ama ben hiç unutmuyorum bir maç sonunda basın toplantısında dedi ki şimdi gazetecilerden birileri sordu. Ya bu pres futbolunu bıraktınız mı? Ne oldu diye. Şunu söyledi beyefendi. Ya artık rakiplerimiz bizi tanıyor, ezberliyor. Biz de bu işi bırakıyoruz. Yani Galatasaray daha böyle bir savunma odaklı bir futbol oynatmaya itti. Şimdi bunu savunma oynatınca hemen tukaka edelim diye söylemiyorum ama şimdi bir varyasyonu çeşitlendirebilirdiniz. Lucescu'nun oynattığı futbola bakalım. Beşiktaş'ta da öyleydi. Galatasaray'da da öyle. Hı hı. Veya işte Shakhtar Donetsk'i çalıştırdı. Şimdi orada bazıları diyecektir ki işte UEFA'yı aldırdı, şu oldu, bu oldu. Tamam olabilir de. Yani Lucescu'nun dünya futboluna pozitif anlamda çok da fazla ben hizmet ettiğine inanmıyorum. Tabii ki yani çok önemli bir kariyeri var. Şu var bu var da.
Hı hı.
Yani daha ne verebilir? Daha ne verebilir? Şimdi milli takımı da çalıştırdı. A milli futbol takımına gelmeden önce deniliyordu ki ya bu adam çalıştırdığı işte Ukrayna takımındaki oyuncuların isimlerini söylemeyi unuttu diye. Hakikaten de
bunadı dediler.
Bunadı yani. Dediler yani.
Evet.
Şimdi tabii bu bir çirkin bir yakıştırma ama baktık yani bizim milli takıma geldi. Ne oynattığını anlamadık. Ne oynattığını anlamadık. Ne umdunuz ne buldunuz. Tabii o sırada da federasyon başkanlığında galiba Yıldırım Demirören vardı. Beşiktaş'tayken yönetimdeydi herhalde Yıldırım Bey. O sırada evet. Lucescu'yu da yakından tanıyor diye hatırlıyorum.
Serdar Bilgili yönetiminde.
Yani Serdar Bilgili yönetiminde. Yani işte onu referans alıyor. Yani bilmiyorum. Bence umarım olmaz. Umarım olmaz.
Yok. Günahını almayalım. Yıldırım Demirören değil, Fenerbahçe eski as başkanı Nihat Özdemir idi.
Onun zamanı mıydı?
Evet, onun zamanı.
Olabilir, olabilir.
Lucescu geldiğinde. Ben Lucescu'nun futbolunu severim.
Hı hı.
Yani ama hangi futbolunu severim? İşte Beşiktaş'a 2002-2003'te oynattığı futbolu severim mesela. Ondan sonra Shakhtar Donetsk'te UEFA Kupası aldığı futbolunu severim. Ama Dinamo Kiev oynattığı futbolu sevmiyorum.
Hı hı.
Ya da A milli futbol takımımıza oynattığı futbol zaten futbol değildi de o bir geçiş dönemiydi. Bir kadro oluştursun diye gelmişti Lucescu. Öyle de yaptı bizim çocuklar dedik işte. O Lucescu'nun kadrosu esasında. Evet. Ama Lucescu bence de artık ne verebilir? Soru işaret. Hele Fenerbahçe gibi uzun yıllardır başarıya aç, 9 yıldır şampiyon olamayan bir takıma Lucescu ismi ne kadar doğru bir isimdir? Biraz soru işaretlerim var. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon rotasını Emre Belözoğlu, İsmail Kartal ya da Aykut Kocaman'a çevireceğini düşünüyorum. Yani yine kendi içinden teknik adamlara, yerli teknik adamlara şans vereceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ve bir yönetimde vizyon değişikliği olmak zorunda. Bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncuları değil. Her programda söylüyoruz. Her programda söylüyoruz. Arda Güler dışında Fenerbahçe'de ayağına baktığımız oyuncu yok. Yok. Onu da kestikleri zaman işte Galatasaray maçında ikili sıkıştırmaya girdi Torreira Berkan arasında. Fenerbahçe'nin pas bağlantısı bitti.
İrfan Can Kahveci vardı. Küstü bir şekilde. Hani kendisinden mi kaynaklı, kenar yönetiminden mi kaynaklı, evet, yönetiminden bilmiyoruz da. Mesela çok azdı yani, evet, yaratıcı futbolcular. Var olanlar da küstürüldü bir şekilde. Tabii. Kala kala Arda kaldı. O Arda, ne kadar değerlendirildi.
Verdi. Zalai. Zaman zaman Altay. Fenerbahçe'nin işte Fenerbahçe seviyesinde olan oyuncuları. Onun dışında seviyenin çok düşük olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bu kadro, bu takım bazı oyuncularla yollarını muhakkak ayırmalı. Diyelim, buradan Galatasaray kimlerle yollarını ayıracak? Ona bakalım mı?
Olur. Şöyle bir bakalım. De son olarak sen ona bakarken şunu da söyleyeceğim. Senin o saymış olduğun teknik direktör adaylarına itirazım yok ama ben Fenerbahçeli olsam mesela takımın başında Pirlo veya Montella'dan birini de görmeyi çok isterdim.
Ya ben yabancı bir teknik adamın Türkiye'de şampiyonluğa ulaşabileceğini artık çok kolay görmüyorum. Muhakkak olacaktır da o isim bence ne Vincenzo Montella ne de Andrea Pirlo.
Yerli mi olmalı diyorsun?
Yani kısa vadede olmaz. Yani Türkiye'de evet yabancı teknik adam başarılı olur da hangi yabancı teknik adam başarılı olur? Mesela Roberto Mancini olabilir. O şampiyon yapabilir bir takım. Ama ben Montella'nın da Pirlo'nun da bir Türkiye'de takım şampiyon yapabileceğini düşünmüyorum.
Evet, bir de ne kadar rahat bırakılacaklarına da bağlı bu iş. Yani baskıya ne kadar göğüs gerebileceklerine de bağlı. Bakalım.
Öyle.
O zaman geçelim Galatasaray'a.
Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da 5 isimle yolların ayrılması kesinleşti. O isimler sözleşmesi sona eren Juan Mata, Adekugbe, Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir. Şimdi Okan Kocuk ismine bir soru işaretiyle yaklaşıyorum ben. Giresunspor'da oynarken geçen sezon çok iyi bir kaleci performansı gösterdi. Hatta Galatasaray Mustera sakatlanınca Okan Kocuk'u geri almak istedi ama Giresun istemedi. O yüzden Iñaki Peña'yı transfer etti. Torrent döneminde Galatasaray. Şimdi Mustera'nın yedeği olarak iyi bir alternatif olarak duruyordu esasında ama yedek olarak yani az takım kalecisi seviyesinde Galatasaray düzeyinde bir takımda oynayabilir mi Okan Kocuk? Soru işaretim var ama yedek kaleci olarak barındırılabilirdi. O da oynamak istiyor olabilir. Evet. Mustera'nın arkasında olmak da şu demek esasında. Kusura bakma ya, Türkiye Kupası ilk tur maçları dışında pek de sana forma vermem.
Sana şans yok, doğru.
Sana şans yok. Şimdi bir de transfer haberi var Galatasaray'da. Kaan Ayhan'ın kiralık geldi biliyorsun Sassuolo'dan.
Evet, evet.
2.8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer edileceği ifade ediliyor. Ne görüldü bilmiyorum ama Kaan Ayhan'a dair.
Yani Kaan'a da çok az mesela fırsat tanındı. O kısıtlı vakitte de elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Bir de yani Abdülkerim ve Nelson gibi hiç böyle tahmin etmeyeceğimiz bir şekilde uyumlu bir tandem olunca da hani ne kadar siz şans bulabilirsiniz ki?
Evet.
Yani o Kaan'ın da şanssızlığı öyleydi. Bilmiyorum yeni sezonda planlamada yer alır mı almaz mı da. Ama Kaan'ın da böyle bir kısmetsizliği var. Yoksa çok, o da yetenekli futbolcu. Yıllardır milli takımda oynadı etti.
Ya standartta olan bir oyuncu ama çok ben oyununu izlemekten zevk almıyorum Kaan Ayhan'ın. Açıkça söylemem gerekirse. Bir de Galatasaray'da tabii Zaniolo meselesi var.
O da bir meçhul, evet.
Şimdi Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euroya serbest kalır maddesi var. İddiaya göre Galatasaray 25'i verene bırakacakmış Zaniolo. Bir de alternatifi var Zaniolo'nun. Dünya futbolunun çok yakından tanıdığı bir isim. Onu Ajax'da tanıdık en başta. Evet. Hakim Ziyech.
O da ama şey değil mi yani ilk çıktığı gibi
değil.
Sivrilmedi değil mi? Yani evet, bir Chelsea'de düşüş içerisinde biraz, değil mi sanki? Evet. Bana öyle geliyor.
Chelsea'de da biraz düşüş içinde. Zaten Chelsea'de biraz ayrılığa sıcak bakıyormuş. Yani Ziyech için muhtemelen gelecek teklifleri değerlendirecekler. Fakat şunu söylemem lazım. Benim topu ayağına en çok yakıştırdığım oyunculardan bir tanesi.
Orası öyle.
Çok beğenirim.
Saf yetenek.
Yani. Kesinlikle öyle. Saf yetenek. hani şey 90'lı yılların 10 numaraları gibi.
Tabii.
Yani biraz öyle onlara benzetelim.
Kendini verse evet yani gayet güzel futbol oynatır takımına.
Ama gönlümden geçen bir yıl daha Zaniolo kalsın. Çünkü Avrupa'da oynayacak Galatasaray. Ben Galatasaray'ın kadrosunu muhafaza ederse bir Avrupa Kupası kazanabileceğini düşünüyorum.
Yani
sol beke takviye yaparsa ki Juventus'tan Andre Silva mıydı? Andre Castro muydu?
Ben de tam hatırlayamadım şimdi.
Bir Juventus'un sol bekini transfer etme ihtimali var 32 yaşındaki Galatasaray'ın. Sandro Lopez olabilir.
Ben onu diyecektim de emin olamadım ama benim aklıma o geldi de.
Olabilir. İsmini unuttum. Özür dilerim dinleyicilerimizden. Şimdi kadrosuna yapacağı bir iki hakikaten nokta transferle Galatasaray Avrupa'yı zorlar diye düşünüyorum. Yani bir kere başında zaten Avrupa Kupası kazanmış futbolcuyken bir hoca. Ona destek olan o kadronun hocası Fatih Terim. Hani o geleneği iyi bilen bir isim. Galatasaray taraftarının esasen ne istediğini bilen bir isim. Şimdi Galatasaraylılarla konuşuyorum.
Evet.
Ya hepsinin ağzında şey var biraz böyle tabii o özgüvenle. Ya Türkiye Ligi bizi pek tatmin etmiyor. Yani biz Avrupa'da çok başarıları artık, görünce.
Tabii
yıldızı görünce ayı görünce yıldıza minnetin olmuyor çok fazla.
Yani.
O yüzden.
Tabii artık şimdi en sonki kupa başarısı 22 sene, 23 sene önce olmuş. Yani bir çeyrek yüzyıl geçmiş neredeyse. İnsan bir ikincisinde bekliyor. Yani artık sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de veya varsa bir dördüncü alternatif artık Türk futboluna bir Avrupa Kupası kazandırabilmeli diye düşünüyorum ben. Neden olmasın aslında. Şimdi biz bu iç transferi, yerli transferlerini düşünürken dış transferlere de eminim bakıyorsundur. Karim Benzema.
Evet.
O nasıl bir para? O nasıl bir paraya gittin?
Kaça gitti?
Vallahi 3 sezon için 600 milyon euro kazanacakmış. Yani 200'ün biraz üzerinde milyon euroya anlaştığı söyleniliyor. Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la, hatta anlaştığı söyleniyor demeyeyim, sözleşmede imzaladı. 200 milyon eurodan 3 sezonluk bir anlaşmaya imzayı attı. Felaket bir para. Bu arada Cristiano Ronaldo'ya da rakip olacak. Eğer Ronaldo kalırsa El Nasır'da değil mi onun kulübü de?
Evet.
Bu Benzema da El Ittihad'a gidecek. Orada bir enteresan bir rekabet başlayacak. Şimdi şöyle karşılaştırmalar var. Bizim Avrupa futboluyla zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor organizasyonları, örgütlenmeleri zaman zaman karşılaştırılır. İşte bu pazarlamadan, işte markalaşmadan tut da reklam gelirlerine kadar, işte tribün gelirleri, naklen yayın ihaleleri falan birçok böyle kalemde karşılaştırmalar yapılır. Şimdi bu Benzema transfer olunca da yıllık 200 milyon euro alacağı da söylenince şöyle karşılaştırmalar yapılıyor. Bir NBA'de yani Amerikan Basketbol Ligi'nde bir kulübe bir tavan ücret fiyatı belirlenir. Yani sizin, sallıyorum şu an örnek olarak veriyorum, diyelim senelik sizin en fazla 150 milyon dolarlık bir maaş bütçeniz vardır. Bunu aşamaz hiçbir kulüp. Yani bunun Los Angeles Lakers'ı da olsun, Chicago Bulls'u da olsun. Çünkü bu NBA yönetimi buna her sene karar veriyor. Kulüplerin en fazla oyuncularına ayıracağı payı bakımından. Ha, aşamaz mısınız? Aşarsınız, o zaman da lüks vergisi, gelir vergisi ödeyeceksiniz diyor NBA yönetimi. Bence buna benzer bir sistem futbolun adaleti için Avrupa'ya da getirilebilmeli diye düşündüm. O bir tartışma, ayrı bir tartışma konusu. Oradaki fiyat mesela Karim Benzema'nın alacağı fiyattan düşük. Koskoca bir NBA takımı mesela 200 milyon doları aşamaz yıllık para verirken kendi oyuncularına. Amerikan Futbol Ligi'nde de öyle. Amerikan Futbol Ligi'nde biraz daha basketbola göre daha böyle bir iyi. Orada Benzema'nın aldığı yıllık parayla bir Amerikan futbol takımı aynı bütçeye oyuncularına ayırabilir aynı miktarda parayı. Yani burada karşılaştırma yapıyoruz. Yani Avrupa futbolunda tabii ki çok büyük yıldızlar çıkıyor, çok büyük oyunlar izliyoruz ama mesela Amerikan liglerinde basketbolu olsun, Amerikan futbolu olsun çok rekabetçi. Mesela ligler daha dengeli, daha böyle uyumlu. Küçük takımla büyük takım arasında fazla makasın açılmadığı spor organizasyonları ligleri oluyor genelde.
Evet.
Ama Avrupa'da öyle değil. Mesela bir Real Madrid'i seç, bir de kimi seç?
Levante.
Levante'yi seç. Acayip bir uçurum var.
Evet.
Gerçi bazen skorlara bu yansımıyor ama şimdi gelirler bakımından, ne bileyim taraftar sayıları bakımından, şundan bakımından, bundan bakımından, neyse. Burada biraz ben hafif böyle bir dengesizliğin olduğunu düşünüyorum. Ya bu da zaman zaman bizim işte çok kötü futbol maçları izlememize sebebiyet veriyor. Burada yani bu transfer çılgınlığı nereye kadar sürecek? Ben bunu kestiremiyorum. Mesela böyle bir tartışma yapalım istedim. Şimdi parası olan iyi valla 500 milyon da bastırsın, başka bir iki de Messi alsın. Bir 300-400 de bastırsın, Modric'i alsın. Ne olacak şimdi Suudi Arabistan ligini? Şimdi bu adamlar olmasa kaçımız farkına varıyoruz ki böyle bir ligin varlığından?
Olunca kaçımız oluyoruz ki?
Ha, olunca şimdi, da o da ayrı bir konu. Hani insan ama izleyesi geliyor bazen. Bakalım ne yapıyorlar orada.
Özetini diye. İzliyorsun. Özeti yani izliyorsun. Sen oturup da Suudi Arabistan liginde Ronaldo'nun maçını her hafta baştan sona izliyor musun?
Yok açık canım.
YouTube'da ya da başka bir yerde.
Ya bütün Real Madrid'in kadrosu orada toplansa da izlemem ben.
İzlemezsin yani. Cazip değil bir kere. Evet. Yani orada cazip kılan şey ligin kendi kalitesi. Yani orada cazip kılan şey o ligin geçmişi, kültürü. Mesela İtalya Serie A işte skandallarla sarsıldı. Juventus küme düşürüldü, Milan'ın puanı silindi, Inter 5 sene 6 sene üst üste şampiyon oldu İtalya'da. Bir cazibesi düştü evet. Ama hala Inter Milan maçlarına şöyle gözümüzü çevirip izliyoruz canlı canlı.
Tabii canım, ne olursa olsun yani.
Yani hala şey diyoruz yani, yarı finalde Milan Napoli karşılaşacak, işte Inter Milan karşılaşacak. Bir bakalım İtalyanlar neler yapacak. Hala o cazibesini saklıyor yani, evet, şey gibi. Evet. Biraz gençliği çok güzel olan bir kadın gibi hala. Ya da çok yakışıklı olan bir erkek gibi. Hala o güzellik, o karizmatiklik, o aura tabii devam eder ya. Ne olursa olsun o aurası hala ligin var İtalya'nın. Ama Suudi Arabistan'ın ne olacak ki? Ne olacak yani? Hakikaten Real Madrid'in tüm kadrosu gitse oturup izlemeyiz.
Yani ben belki demin lafı çok uzattım ama demek istediğim şu. Şimdi finansal fair play diyoruz Avrupa futbolunda. İşte 3 aşağı 5 yukarı biraz böyle dengelemeye çalışıyor. Ama yani bak şimdi Suudi Arabistan'dan bir takım veya Çin'den bir takım, Katar'dan bir takım, Amerika MLS liginden bir takım parayı bastırıyor. Ya bir dengesizlik yaratıyor.
Evet.
Onu demeye çalışıyorum.
Ya şey mi diyorsun yani?
Bu iyi bir şey mi ya futbol için?
Kesinlikle iyi bir şey.
İyi bir şey midir?
Ya yani parası olanın konuştuğu bir oyun haline geldi futbol. İşte Şenol Güneş'in sözü var ya, eskiden futbol fakirlerin oynayıp zenginlerin izlediği bir oyundu. Şimdi zenginler oynuyor, fakirler izliyor diye. Hakikaten futbolumuzun geldiği nokta o. Hatta baktığın zaman zenginler oynuyor, zenginler izliyor, zenginler yatırım yapıyor, zenginler takip ediyor, zenginler kazanıyor. Bize de konuşmak kalıyor.
Bize de konuşmak yani işte zürdün çenesi yoruluyor. Öyle. Yani öyle. Şimdi işte geçen sene bir deprem olmuştu, işte böyle bir Avrupa Süper Ligi projesi, vay efendim nasıl yaparsın, şudur budur tartışma öyle bir gitmişti. Ama yani şimdi bu da futbolu öldüren bir başka gidişat. Buna nasıl dur denilecek? Veya hiç dur denmeyi düşünülüyor mu? Hesaba katılıyor mu? Yoksa seyir mi edeceğiz böyle biz?
Evet.
Olan biteni yani. Bilmiyorum yani, bir kıstas, bir düzenleme getirilmeli elbet.
Ya şimdi Avrupa Süper Ligi projesi de boşuna çıkmış bir proje değil ata. Çünkü Real Madrid diyor ki haliyle. Ya diyor, benim maçlarımı Manchester City ile oynadığım zaman izliyorlar. Ben oradan gelir elde ediyorum. Ben diyor Dinamo Bükreş ile karşılaştığım zaman benim maçlarım ilgi almıyor diyor.
Evet.
Ne tribünüm doluyor, ne giderim karşılanıyor, ne şöyle oluyor. Bana zarar ettiriyor bu maçlar diyor. Yani cazip gelmiyor insanlara. O yüzden diyor biz bu büyük takımlar, Avrupa'nın başat takımları, kendi ligimizi kuralım. Birbirimizle oynayalım. Yani cazibe bizde. Yani kim Dinamo Bükreş'i izliyor mesela, Dinamo Bükreş taraftarının dışında? Real Madrid'in maçı var diyoruz mesela. Bükreş'in maçı mı var diyoruz?
Tabii canım yani. Yani kimse umursamıyor.
Kimse umursamıyor.
Kolay kolay.
Yani haksız değil ama Avrupa futbolunu bu noktaya getiren de UEFA.
Hiç ne yaptılar? Şüphesiz. Hiç şüphesiz.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nı bozup, Şampiyonlar Ligi'ni getirip, Avrupa'nın önde gelen büyük kulüplerini sisteme dahil edip, bu büyük kulüpleri zenginleştiren bir sistemi yaratıp, ondan sonra gelinen noktada bu kulüpler bizden niye ayrılmak istiyor diye ağlamaya başladılar. Hakkınız yok.
Bir de Şampiyonlar Ligi diyorsun. Ne işi var lig dördüncüsünün o organizasyonun içinde?
Evet.
Adıyla ters düşüyor bir defa. Evet. Evet. Koyma de ki buna Zenginler Ligi de yani. O zaman evet. Ben daha böyle bir tutarlı bir şekilde izleyeyim.
Aynı fikirdeyim. Yani Şampiyonlar Ligi bakıyorsun Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde. En başarılı takımlar yine Real Madrid var. Steaua Bükreş. Hı hı. İşte Galatasaray yarı finaller görüyor. İşte Marsilya baktığın zaman. İşte bugün Avrupa'nın ismi çok duyulmayan takımları Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyon oluyor. Niye? Makas çünkü çok darmış. Senin de az önce NBA örneği verdiğin gibi, Amerikan futbolu örneği verdiğin gibi. Şimdi makası açan UEFA'nın kendisi zaten. Elit kulüpler diye bir şey yarattılar. Elit kulüpler ve diğerleri oldu. Evet. Şimdi o elit kulüpler haklı olarak ayrılmak istiyor.
Evet ve kazan kaldırıyorlar.
Ve kazan kaldırıyorlar.
Buna daha ne kadar siz göğüs gerebilirsiniz, reddedebilirsiniz bilmiyorum. Bak şimdi Messi için de İngiliz gazetesi Daily Mail bir haberi var. Suudi Arabistan Pro Lig ekibi El Hilal Messi'yi transfer etmeye çalışacak ve Suudi hükümeti de kulübe bu transfer için mali destek sağlayacakmış. Hükümetler devreye giriyor. Arabistan ekibi yıldız futbolcuya yılda 320 milyon pound kazanacağı bir sözleşme teklif edecek. Pound bir de yani herhalde dolara falan çevirdiğinde euroya ya da rahatlıkla 400 olsa gerek değil mi? Evet. 400 milyon falan. Şimdi Karim Benzema 200 alacak. Ronaldo galiba bir 100 falan alıyordu herhalde. Yıllık öyle bir şey olsa
daha
gerek.
Karıştırmaya başladı.
Yani her defasında rekor kırılıyor. Ha, Ronaldo da yıllık 165 milyon pound alıyormuş bu arada. Hı-hı. Şimdi onun ikiye katlayacak Messi'yi getirirse bir Suudi Arabistan takımı. Yani korkunç bir şeye evriliyor bu futboldaki gidişat. Hatta ve hatta El Hilal ve Barcelona cephesinde karışık durumlar yaşanırken Messi'yi uzun zamandır isteyen bir başka kulüpte Inter Miami'de kolları sıvamış. Hı-hı. Bu habere göre David Beckham'ın takımı bu arada Inter Miami MLS'le yani Amerikan ligiyle ortak bir teklif yapma hazırlığında. Haberde Inter Miami ve MLS'in ligin yayıncılarından Apple TV'nin abonelerinden elde ettiği gelirin bir kısmını Messi'ye teklif etmeyi düşündüğü belirtildi diyor. Messi'nin olası transferi halinde de abone sayısında büyük artış yaşanacağı ve izlenmelerin çok yüksek rakamlara ulaşacağı düşünülüyormuş. Yani bu ucu bucağı varmayan bir gidişat.
Ben zannetmiyorum Messi'nin ne Arabistan'a ne Amerika'ya gideceğini.
Bir son olarak son dans Barcelona'da mı olurdu?
Ben öyle düşünüyorum.
Keşke öyle olsa.
Çok da yakışır.
Keşke öyle olsa.
Yani çok da yakışır. Ronaldo da onu denedi. Manchester'a geri döndü biliyorsun. Hı hı. Olmadı, tutmadı. Manchester'ın kadro yapısı, hocası, yönetimindeki karmaşıklık, kaos. Yani o beklediğimiz vedanın olmasına sebebiyet vermedi esasında. Ama Messi'nin Barcelona ile ne kadar özdeşleştiğini hepimiz biliyoruz. Ben açıkçası Barcelona'yı bu sezon neredeyse hiç izlemedim. Hı hı. Çünkü Messi'siz bana bomboş bir takım gibi geliyor. Yani Ronaldinho'dan sonra geçiş sürecinde Messi'yi izlediğimiz için öyle hissetmemiştim ben. Ama Rivaldo'dan sonra biraz öyle hissetmiştim yine Barça'da. Fakat Messi'siz Barcelona benim için sıradan bir İspanyol takımı.
Sen şimdi söyleyince orada da ne güzel bayrak değişimleri olmuş.
Tabii.
Ronaldo vardı.
Evet.
Ronaldo'dan Rivaldo'ya.
Öncesinde Romario mesela.
Öncesinde Romario daha da geri gidelim. Evet. Romario, Ronaldo, Rivaldo, sonra Ronaldinho o da gitti Messi'ye verdi.
Şimdi
ama Messi'den sonrası...
Tufan.
Tufan. Yok yani. Adam akıllı bir şey yok.
Yani tabii Lewandowski falan çok güzel bir kadrosu var Barcelona'nın.
Evet.
Yani Lewandowski'si var. İşte Depay orada mıydı hala? Memphis Depay. Geçen sezon oradaydı.
Evet.
Ondan sonra Rafael'i vesaire vesaire birçok oyuncusu var ama hala o eski tadı vermiyor. Ne kadar iyi kadrosu olursa olsun.
Depay Atletico Madrid'de.
Atletico'da evet. Hı-hı. Doğru. Bakalım ilerleyen günler neler gösterecek bizlere. Biz tabii kendi ligimizi öncelemek üzere bu programı yapıyoruz ama bugün çok Avrupa gittik. Çünkü şampiyon belli.
Şampiyon
belli.
Gündemde yok fazla.
Tabii gündemde yok. Biraz fazla konuştuk. Senin de programın başında aktardığın gibi Konferans Ligi bugün sahibini bulacak. Fiorentina ve Stam United. Evet belki Şampiyonlar Ligi bize bir hayal, rüya. UEFA Kupası artık çok zor ama Konferans Ligi'ni alabilecek bir Türk takımı
mutlaka
olabilir.
Mutlaka çıkmalı yani.
Mutlaka çıkmalı yani. Biz buralarda her sene yarı finalleri falan görmeliyiz en azından.
Evet.
Diye düşünüyorum. Peki. Diyelim, noktalayalım mı?
Hadi bitirelim. Bugünlük veri maçtan bizden bu kadar olsun. Sevgili dinleyiciler, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.